Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda daha karşınızdayız. Her hafta sizlere farklı bir kahramanı konuk ediyoruz. Her hafta sizlerle farklı bir kahramanı buluşturuyoruz. 15 Temmuz kahramanlarından Abdülaziz Güven Bey stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Efendim 15 Temmuz'u tabii ayrıntılarıyla sizden dinleyeceğiz. Nasıl haber aldınız? 15 Temmuz'da sizi dışarı sevk eden, dışarı çıkmaya iten neydi?
O gece yatsı namazını kılmıştım camide. Öğretmen arkadaşım davet etmişti. Onun terasında oturuyorduk, misafirlikteydik. Uçakların uçtuğunu gördük, savaş uçaklarının. Garip bir durum olduğunu anladık. Evime geçtim. Evime geçerken, asansöre binerken komşu Abdülaziz Hocam darbe oluyor dedi. Bir hiddetle eve girdim. Televizyona baktım. Eşim evdeydi. Bir yaşında bebeğim var. Onunla beraber izliyorlardı. O sırada başbakan televizyona çıktı. Binali Yıldırım. Bir kalkışma diyordu. O sırada ben çıkmaya karar verdim. Ayağa kalktım. O sırada telefonum çaldı. Kardeşim var, Bekir. Benden 5 yaş küçük. O İspanya'da görevli. Abi neredesin dedi. Dedim evdeyim, çıkacağım. Darbe oluyor dedim. Ülke elden gidiyor. Abi dur dedi, bir akılcı hareket et dedi. Cumhurbaşkanımızdan haber alınamıyor dedi. 2 gündür dedi. Belki dedi esir oldu. O sırada biz konuşurken Cumhurbaşkanı çıktı televizyona. Kardeşimle birlikte dinlemeye başladık. Hoparlörü aldım. O sırada Cumhurbaşkanı meydanlara davet ediyorum deyince ben ayağa kalktım. Kardeşim telefonda bağırdı abi diye. Ben konuşmak istemedim, beni oyalar diye. İmanımdan şüphe ederim kardeşim dedim. Kapattım telefonu. Ben giderken eşim ben de geleceğim dedi. Bebeği bırakıp anneme. Ben dedim sen dur. Evde kal dedim. Ve arkama bakmadan çıktım. Arabaya bindim. Açıkçası önce babamın tüfeği vardı. Babamlar alt katta oturuyorlar. Onu alıp çıkmak istedim. Sonra dedim Cumhurbaşkanı hayatta daha... Farklı bir mücadele olacak herhalde.
Ya, Abdülaziz Bey, aslında güzel bir noktaya temas ettiniz. Aslında siz nerelisiniz? Bir defa onu bir soralım. Siz tüfeği direkt almaya karar verdiniz. Herhalde bu tüfeği almaya karar verdiyseniz karşılığında ne olacağını biliyorsunuz.
Tabii.
80 darbesini de gördünüz.
Evet. Ya ben mitinge çıkmadım açıkçası. Ben direkt savaşa katılmaya çıktım. Yani tüfeği alma niyetim de oradandı benim. Yani sonuna kadar şehit olup gerekirse vatan elden gitse de ben şehit olmak istiyordum. O yüzden öyle bir niyet bende oluştu. Yani meydanlara davet etti ama Cumhurbaşkanımız, ben anladım o mesajın ne olduğunu. Yani o aslında bir savaşa çağrıydı.
Komşunuzun da darbe oluyor demesi de çok ilginç. Daha hiçbir şey yokken yani ortada.
O kapıdan beraber giriyorduk binaya. O radyodan dinledi herhalde. Dolmuşçuydu, bilmiyorum. Haber almış. Çünkü saat 11.30'du.
Yani, o zaman herkes biliyordu zaten.
Tabii evet. Tabii. Ben çünkü misafirlikteydim, televizyon izlemiyordum. Benim haberim olmamıştı.
Evet.
İşte dışarı çıktım, arabaya bindim. Babamın görmesini istemedim. Babam birinci katta oturuyordu, belki beni durdurur diye. Sessiz sedasız arabaya binip yola çıktım. Televizyonu izlerken Genelkurmay'ı ele geçirildiğini görmüştüm. Ben oraya gitmeye karar verdim. Yani düşmanı durdurma niyetiyle. Hasköy'de oturuyorum ben. Sıhhiye'ye kadar dörtlüleri yaktık, kornalar, konvoy oldu zaten. Bir kısım havaalanına gidiyordu. Biz merkeze doğru gittik. Sıhhiye'de trafik kilitlendi. Anladık daha fazla gidemeyeceğiz. Arabalardan indik.
Bıraktınız öyle.
Evet, köprünün altına bıraktık. İndik ki baktık bazı araçlar tankları ezmiş. Dümdüzdü. Devam ettik. Bir tank heykelin orada, Hitit heykelin orada duruyordu. Trafiği kapatmış. Kızılay'a geçişleri engelliyordu. Bir anda tankın üstüne çıktı gençler. Biz de oradaydık. Ben o mücadelenin çok manalı olmayacağını düşündüm. Tankı tamam orada hani ele geçirsek de asıl düşman yukarıdaydı, Genelkurmay'daydı. Ben bağırdım, yukarı yürüyelim diye.
Ya bu arada yanınızda hiç tanımadığınız insanlar
tabii,
var.
Tabii.
Tek başınıza çıktınız.
Tek başıma çıktım. Bir anda kalabalık oldu. Zaten bizim gibi insanlar dış kapasitesinde, yani yaklaşık bir 5 kilometre araç kilitlendi ve herkes inip yürümeye başladı Kızılay'a doğru, Sığıye'ye. Görüyorduk zaten kalabalık geliyordu. Ve kalabalık artınca ben bağırdım. Yukarı yürüyelim diye. Bunun üzerine arkamda iki genç vardı. Doğru söylüyor dedi. 20 yaşlarında. Zaten onları arıyorum açıkçası. Bulmak istiyorum o iki genci. Beraber yürümeye başladık. Bir kitle olarak Kızılay Meydan'a geldik. Bomboştu Kızılay Meydan. Yerlerde kan.
O gençlerle birlikte geldiniz.
Tabii arkada halk da geldi bizde. Bayağı bir kalabalık. Baktım Maltepe tarafından, Kurtuluş tarafından insanlar geliyor. Biz gittiğimizde kimse yoktu. Polis aracının biri ezilmişti. Birkaç polis vardı, yerlerde kan vardı. Artık orası tamamen askerler, o darbeciler ele geçirmişti. Bir anda Kızılay kalabalıklaştı, Kızılay Meydanı. Ben gene bağırdım.
Bu esnada saat kaçtı?
Saat 12 çeyrek arasıdır. Ben gene bağırdım, yukarı genelkurmaya yürüyelim diye. Bir kısım burada toplanalım diye bağırdı. Ben düşman yukarıda, yukarı yürüyelim dedim. Ve biz yürümeye başlayınca bir kitle koptu bizle birlikte yukarı bulvara doğru, bakanlıklara doğru yürümeye başladık. Biz yukarı yürürken bir tank namluyu doğrultup üzerimize doğru son sürat geldi. Bir anda genç, 20 yaşlarında gençler vardı. Biz onların hızına yetişemezdik. Onlar bir anda fırladılar. Taşı eline alan bayrağıyla tankın üzerine çıktılar. Biz koştuk. Biz koşarken tank geri kaçtı. Bunun üzerine devam ettik. En son bakanlıkları geçip genelkurmaya, meclise doğru dönerken orada manzara dehşetti. Bir helikopter meclisin orayı tarıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Üzerimizden F-16, yani bir 10 metre yükseklikten üzerimizden uçtuğunu hatırlıyorum. Çok alçaktan uçtu yani. Kulakları sar edercesine, yani kulaklarımızı tıkayıp çöktüğümüzü biliyorum. Sonra ne olduysa biz kendimizi önde bulduk. Baktım yavaşladı halk. Çünkü o manzara kötüydü. Askeri araçlar, tanklar orada, genelkurmayın orada kalabalıktı. Ben bağırmaya başladım. Yürüyün, korkmayın, yürüyün. Onlar kazanırlar diye bağırıyordum. Sesimin kısıldığını biliyorum. Kolum uyuştu sallamaktan, onları yürüyün demekten. Sonra arkama hiç bakmadım. Çünkü aramız giderek açıldı biz kalabalıkla. Biz hızımızı kesmedik.
Kaç kişi açıldı?
Benim arkamda o iki genç vardı. Ta o Sığıye'deki iki
genç. O yüzden mi o gençleri arıyorsunuz?
Onları o yüzden arıyorum. Daha sonra beni taşıdılar zaten vurulduktan sonra. Bir...
Yani gazi olmuş olabilirler mi acaba onlar da?
Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum.
Bulamadınız.
Bulamadım. Kamera görüntülerini de istiyorum. Şu an devlet tabii müsaade etmiyor ama belki ileride.
Belki ileride evet.
Bir gazetede fotoğraf çıkmış onlar beni taşırken bir gazetenin Ankara 2'nde. Belki onlar duyarlar sesimizi. Bize yardımcı olurlar. Sonra arkamda o iki genç vardı ve ben emniyet amirinin emniyet müdüründen çıkıp bize yumruğunu havaya salladı. Bizi görünce çok mutlu olduğunu hatırlıyorum. Biz de ona yumruğumuzu sallamıştık. Ben la ilahe illallah diye bağırıyordum yürürken. Arkamdaki iki genç ya Allah bismillah Allahu ekber diye bağırıyordu. Biz üçümüz devam ettik. Ben onlara hiç arkama bakmadım. Sadece seslerini duyuyordum. Sonra genelkurmayın o şeye, meclisin göbeğe kadar geldik. Artık askeri araçlar ve bir tankın üzerinde asker yaklaşmayın diyordu. Doğrultmuştu silahını. Biz dinlemedik. Teslim olun, halk geliyor, linç olacaksınız diye bağırıyorduk onlara. Sonra askerlerin oturduğunu, ellerinde silahlarla oturduğunu, askeri araçta oturduğunu gördüm. Onlara dedim bırakın silahlarınızı. Bazısı titriyordu. Ne olduğunu şaşkındı, anlamamıştı. Oraya getirilmiş askerler. Ve biz durmadık, devam ettik.
Erlerden bahsediyorsunuz.
Erler. Ve biz kaldırımdan devam ettik. Solumuzda askeri araçlar, tanklar. Üst geçit vardı, genelkurmayın orada üst geçit. Onu geçtik, ana kapısına geldik genelkurmayın. Bir anda havaya ateş açtı ana kapıdaki asker. Ve uzaklaşın dedi. Ben uzaklaşmadım, direkt kapıya yapıştım, demir kapıya. O gençler uzaklaştı, iki genç. Ben kapıyı sallayıp bağırıyordum, hainler. Bırakın silahlarınızı, teslim olun. Halk geliyor diye bağırıyordum. O sırada hemen demir kapının öbür tarafına bir rütbeli, sonradan öğrendim binbaşıymış, alnıma tüfeğini koydu. Uzaklaş vururum diye bağırdı. Ben ona bağırdım. Hain, cehennemin dibine git diye. Senden mi korkacağım diye bağırıyordum. Sonra ne olduğunu anlamadım. İki ayağıma böyle bir sanki balyoz yemiş gibi ilk defa kurşun yedim. Bir sol ayağıma, kaval kemiğime, bir topuğuma girdi sağ ayağıma. Yere yığıldım, baktım çok kanıyor. Parçalanmış kaval kemiğim. İki ayağımdan da çok kan akıyordu. Yere uzandım, kelime-i şehadet getirdim. La ilahe illallah diye inliyordum. O an şehit olacağım inşallah dedim. Yani kan kaybı.
Tam bunu soracaktım. Yani o an ne hissettiniz? Mutluydum. Şehit olmayı mı?
Mutluydum. Hiç üzülmedim. Zaten onu isteyerek gitmiştim. Zaten yolda giderken arabada bir dua ettim ben.
O binbaşı mı vurdu sizi?
Binbaşı vurdu. Şu an içeride. Sabah teslim olmuş. Şu an hapiste. O hain. Ve ben yolda arabada giderken bir dua etmiştim. Allah'ım şehitlik ver, sakatlık verme diye. Beni kimseye muhtaç etme diye dua ettim. Şehitlik vermedi o an. Çünkü yerde yatıyordum. Yani kan kaybından şehit olurdum. Çünkü kimseye yaklaştırmıyorlardı kapıya. Hemen ben dibinde kaldırıma sürüklendim. Orada uzandım.
Kendi imkanlarınızla gidiyor, sürükleniyorsunuz. Yok, yanınızda biri var mıydı?
Zaten kaldırım vardı. Kapının dibi kaldırım. Ben oraya sürüklendim. Yani bir iki metre mesafe.
Bu esnada kapının dibinde olan başka askerler
Tabii askerler yaklaştırmıyor. O iki gence daha kimse yok. Halk daha yok. Evet. Biz üç kişiyiz yani. Vatandaş yok daha. Biz ilk oraya varan, hızlı gidip önden giden bizdik.
Önce ekip olarak siz gittiniz.
Yani biz üç kişi gitmişiz. Arkamıza da bakmadık zaten.
Sonra o iki kişi gelen o delikanlılar.
Sonra şöyle oldu.
Onlar size yardımcı olmak için çabaladılar mı?
Şöyle oldu. Ben içimde bir huzurla kan kaybından şehit olmayı bekliyordum. Kelime tevhid çekiyordum. Sonra bir ses duydum. Yaralımızı alacağız. O iki gençten biri bağırıyordu. İzin verin, yaralımızı alacağız diye. Onlar sıkıyordu havaya. İzin vermiyorlardı. Sonra beni alamazlar diye düşündüm. Hani ne olduysa o an bir anda iki koluma girdiler. Dedim taşıyamazsınız, ağırım ben dedim. Ben biraz 1.90 boyunda 100 kiloyum. Onlar da 20 yaşlarında, zayıf iki genç yani, orta boylu. Biz taşırız abi dediler. İki koluma girdiler, baldırlarımdan tuttular. Beni kaldırıp taşımaya başladılar. Kaldırımdan yürüyoruz. Bir anda halkın içinde kaldık. Onlar da geliyormuş o ara. Ne olduğunu anlamadık. Yardım edeceğiz diye ayaklarımdan tutanlar oldu falan. Çok acıdı canım orada. Bilmeden hani tam parçalanan kemiklerini evet. Falan. Sonra ya, çekilin çekilin, ilk gazimiz, ilk yaralımız diye bağırıyordu o iki gün. Çekilin diye. Sonra biri dedi ki oturtun yere dedi. Yere oturdum. Sonra yanımda biri yatıyordu. Şehit dediler. Etrafına toplandılar. Sanırım biri vurdu onu. Tanktan biri. Asker araçtan biri. Birisi Türk bayrağını yırttı bir şey dizime, bir Türk bayrağını diğer dizime bağladı, kanı kesti. Çok kan akıyordu. Sonra bir daha taşımaya devam ettiler. Meclisin göbeğinde yere oturduk, bekliyorduk, araç bekliyorduk. Bir taksi durmadı. Sonra bir kartal.
Çok özür dilerim, bir taksi hiç durmadı mı? Yani durmadı. Ticari taksi.
Ticari taksi durmadı zaten. O da herhalde bir korkuyla kaçıyordu yani.
Vatan elden gidiyor. Neyin korkusundan bahsediyoruz Abdülaziz Bey?
Vallahi o gece kimi korktu, kimi Allah deyip koştu vatan için artık. Herkes.
Bu esnada ailenizle hiç görüşme durumunuz oldu mu?
Bulvarda şeye yürürken ben eşime evde dur, bebeğin başında dur demiştim. Ben bulvarda yürürken telefonum çaldı. Baktım eşim arıyor beni. Açtım. İzin ver çıkacağım dedi. Geleceğim yanına dedi. Ben görüyorum orada eşiyle orada yürüyenler var dedi. Bana müsaade et dedi. Ben izin vermedim. Yoksa eşim maşallah çok cesaretliydi. Dedim bebeğin başında dur dedim. Bana bir şey olursa sen bebeğin başında dur. İzin vermedim. Bir onunla görüşmem oldu. Sonra kimseyle görüşmem olmadı. O iki genç bir taksi durmayınca kartal bir araba durdu. Onun beni arabanın arkasına attılar. Şoför sordu nereye götüreyim bu yaralıyı dedi. Güven hastanesine götür dedi genç. Kapattılar kapıyı, baktım koşarak geri gidiyorlar genelkurmayın kapısına. O iki genç. Ya o iki genci arıyorum, inşallah bulurum.
İnşallah.
Onlarla evet. Bir tanışıp yemek yemek istiyorum. Yani kardeşim onlar benim.
Evet.
Yani şehit olamadığımı üzülüyorum ama onların o yaptığına seviniyorum yani. Onları o yüzden arıyorum, inşallah bulacağım. Ve ben güven hastanesine gittim. İlk yaralı bendim. Bir anda acilde ameliyat dedi doktor. Tetkikler yapılıyordu. Ne olduysa bir anda hastane doldu. koridor doldu, şehitler, yaralılar. Ben ne olduğunu anlamadım. Doktor yanıma geldi.
Saat bu esnada bir...
Bir.
Bir mi?
Bir olmuştur yani. Tetkikler evet. Yapılıyordu. Zaten 1:10 geçe diye giriş yapmışlar hastaneye sonra. Velhasıl doktor yanıma geldi. Parmaklarını dedi, ayak parmaklarını kendine çek dedi. Ben zor dedim, çekemem dedim. Çekeceksin dedi. Çok önemli dedi. Ben bir can havliyle biraz oynattım. Oynatınca tamam çok şanslısın dedi. Sen bekleyeceksin dedi. Çok ağır yaralılar var dedi. Çok doldu bir anda hastane. Ben beklerim hocam dedim. Görüyordum çünkü çok ağır yaralılar vardı. İnleyenler. Dedim ben beklerim hocam. Önemli değil onları kurtarın dedim. Beni sonra bir odaya aldılar. Ağrı kesici enjekte ettiler serum. Sabaha kadar 5'e kadar darbeyi televizyondan izledik. Sanki
hiç müdahale edilemedi.
Edilemedi. Sadece serum verildi. Çünkü gerçekten o gece doktorların işi çok zordu. Ve ben odada babam zaten hastanede acilde ilk girdiğimde telefon çaldı. Doktor açtı. Babam arıyormuş. Arabayı göremeyince annem demiş oğlan gitti herhalde bey demiş. Babam da telefona sarılmış. Ben hastanedeyken doktor oğlunuz iyi güven hastanesinde demiş. Babam tabii iyi deyince hani öldü mü kaldı mı ne halde diye. Babam hemen çıkmış komşunun arabasıyla nasıl geldiyse babam eski şoför dolanarak çünkü kapalı ana yollar Kurtuluş'tan Cebeci'den dolanarak güven hastanesine geldi. Beni görünce acilde bir çöktüğünü hatırlıyorum yere böyle. Rahatladı herhalde elimi şöyle yapınca. Sonra beraber odada sabaha kadar bombalar patlıyordu. Yani sürekli bir bomba sesi. Ben babama sen git baba burayı da bombalayacaklar. Çünkü meclis bombalanıyor. Bir de havada ses bombaları atıyorlar herhalde. Uçaklar sonradan öğrendik. Babam beraber sabaha kadar bekledik. Sonra 5'te beni ameliyat aldılar. En son ben girdim. Doktorlar çok yorulmuştu. Dedim anestezi yapın çok canım yanıyor. Artık bu acıya dayanamayacağım dedim. Uyutun beni uyumak istiyorum dedim. Bir şey atıştırdın mı yedin mi dedi. Babam da bir saat evvel bir kekten bir lokma azıcık verdiydi. Bir azıcık bir şey ağzıma attım dedim. Tamam anestezi yapamayız dedi. Belden vuracağız dedi uyuşturacağız dedi. Beni yan dön dedi. Ya yapmayın uyutun dedim. Seni dinleyemem zaten çok yorgunum dedi. Sabaha kadar ameliyat yaptık dedi. Bir orada belden aşağıya uyuşturdular. Sonra işte sol ayağıma bir operasyon, sağ ayağıma bir operasyon. Çıktım. Allah'a çok şükür televizyona baktık. Darbe engellenmişti. Elhamdülillah dedik. Sonra bir ameliyat daha oldum. Mermi alındı sağ ayağımdaki topuğumdan. Sonra işte 3,5 ay, 4 ay fizik tedaviler. Böyle bayağı bir demirler, platinler... Gezdik.
Evet. Peki, ben evden çıkarken hani tüfek alacağım demiştiniz ya babanızın evet. Tüfeğini. Orada alamadınız mı? Dur orayı kaçırdık. Orada.
Ben ilk başbakan televizyona çıktığında kardeşim telefonu açtı. Tayyip Erdoğan öldürülmüş olabilir deyince şimdi çoban giderse sürü dağılır. Benim kafamda oluştu. Ben Tayyip Erdoğan öldürmüşse tüfeği alıp son kurşuna kadar hatta annemin köyü Kazan. Ben Kahraman Kazanlıyım aynı zamanda. Babam Kırım göçmeni. Dedim köyüme giderim orada çarpıştırırım dedim sonuna kadar. Yani o niyetle tüfeği almak istedim. Hani artık darbe gerçekleşti. Ele geçiriliyor ülke. Ben son kurşuna kadar savaşayım diye o tüfeği almak istedim. Yani o niyetle. Ama baktım Tayyip oradan çıkınca daha dedim çobanımız hayatta sürü de almadı. Farklı bir mücadele var dedim. Silahsız çıktım ya. Yani.
Evet.
O gece ben ilk aklıma gelen darbe olurken öğrencilerim oldu. Ben öğretmenim. Yani kendi bebeğimden önce onlar aklıma geldi. Yani geleceğimiz aklıma geldi. Çünkü darbe olsaydı geleceğimiz kararacaktı.
Hiç haber verdiğiniz başka kimse olmadı mı çıkarken?
Yok. Kimseyi aramadım.
Yani birlikte gidelim diyebileceğiniz kimse olmadı mı?
Yok. Yolda giderken cami cemaati olan Ercan kardeşimle Ömür kardeşim var. Biz camide tanıştık. Onlarla komşuyuz. Beraber gider gelirdik sabah namazlarına. Onlar aradı beni. Abi neredesin diye. Ben o sıra yoldaydım. Abi niye bize haber vermedin? Beraber gidecektik diye. Dedim herkesin çoluğu var çocuğu var dedim. Yani kimseyi şey yapamazdım dedim. Sonra benim arkamdan onlar da çıkmışlar.
Tabii ama sana. Şimdi siz onu düşünüyorsunuz. Sonuçta kucağına çoluğunu çocuğunu alıp da ülkeyi terk etme durumu olduğunda gidecek yer bulamayacaklar. Bizim aslında düşünmemiz gereken nokta oydu. Biz bu darbe girişimini, bu hainliği unutmayacağız ve unutturmayacağız.
İnşallah.
Size bir ara verelim. Telefon hattımızın diğer ucunda eşiniz var. Sesimi duyabiliyorsunuz?
Tabii ki duyabiliyorum.
Eşiniz programımızın konuğu, 15 Temmuz kahramanlarından biri. Tabii siz de az önce gıyabınızda eşiniz sizden bahsetti ve sizin de gelmek istediğinizi ve eşinizin de bebeğin başında durmanızı istediğini söyledi. Biraz ara verdik. Sizden de dinlemek istiyoruz. Eğer uygunsanız bu konuda 15 Temmuz'da eşinizi haber alması, sizin haber almanızdan sonra eşinizi uğurlamanız, bu süreci bize anlatır mısınız lütfen?
Bizim o gün dışarıda bir programımız vardı. Eve geldiğimizde çocukları direkt uyuttum. Eşim camiye gitmişti yatsı namazı için. Ben de dinlenmek için televizyonu açtım ve bir anda hani darbe kalkışmasıyla ilgili haberleri gördüm. Panik yaptım o anda. Hemen eşime ulaşmaya çalıştım. O sırada F-16'ların sesleri de gelmeye başladı. Eşime ulaşamadım ilk başta. Aradan bir 20 dakika ya da yarım saat sonra eşim geldi. Oturduk, sakin bir kafayla haberlerden durumu anlamaya çalıştık. Eşim benle gideceğim dedi. Ben de ona git dedim. Ben
evet,
de geldim.
Bir engel olma
dedim.
Gibi herhangi bir durumunuz olmadı.
Arayalım, ona bırakalım dedim. Eşim de sen gelme, çocukların başında dur dedi. Çocuklar uyuyor, korkabilirler dedi. O zaman dedim beni kesinlikle haberdar et. Yani bu dedim bizim evde durmamız gereken bir zaman değil. Gitmemiz gereken bir zaman. Her şey vatan millet için, milletin geleceği için. Bu bizim evde duracağımız bir zaman değil. Hani birkaç defa da ısrar ettim ben de geleyim diye ama çocuklar evde olduğu için bir tane bebeğimiz de çok küçüktü. Evde kalmamı istedi. Ondan sonra eşim çıktı. Bir kere görüşebildim ondan sonra eşimle. O sırada Sıhhiye'deydi. Dedim orada anormal bir durum var mı? Burası kalabalık dedi. Tankın bir tanesi ele geçirilmiş halk tarafından. Şu an için bir sıkıntı yok dedi. Ondan sonra bir daha haber alamadım eşimden. Kayınvalidem geldi ondan sonra. Kayınbabam ulaşmış telefonla. Telefonu aramış. Benim telefonlarım hiçbir şekilde açılmadı çünkü. Saat gece 3'ü bulmuştu. Evet. Bir doktor açmış. Oğlunuz burada diye. Sonradan kayınvalidem haber verdi bana.
Ya kaç gibi haberiniz oldu? Demiş. Saat kaçta haberiniz oldu?
Saat gece 2:30-3 civarı haberim oldu benim. İlk başta saklamışlar ben daha da korkmayayım diye. Ondan sonra dedim ki neresinden vuruldu? Ağır bir durumu var mı? Aziz nerede dedim. Baban yanına gitti dedi. Bir şekilde dedi. Komşulardan birinin arabasına ayarlandı. Baban yanına gitti. Eşim iyi dedi Aziz. Kurşun dedi sıyırıp geç dedi. Beni korkutmamak için. Anneme de söylememişler. Annemi de korkutmamak için. Oysa ki ciddi bir şekilde yaralanmış aslında.
Peki şunu sormak istiyorum. Ben de geleceğim dediğinizde telefonla zaten ilk ve son görüşmeniz orada olmuş. Sıhhiye'den Kızılay istikametine giderken. Ben de geleceğim dediğinizde o anı, yani o duyguyu bize aktarır mısınız? Acaba ne gibi bir haber aldığınızda, eşinizden hangi cümleyi aldığınızda ben de geleceğim ifadesini kullandınız?
Aslında eşim bir şey söylemedi. Ben zaten kendi isteğimle gitmek istiyordum. Hani çünkü ortada bir darbe kalkışması var. Askerlerle polisin karşı karşıya gelmesiyle bu durum durdurulabilecek bir durum değildi. Bundan dolayı ben de gelmek istiyordum. Yani araya bir halkın girmesi gerekiyordu. Bizim bunu yapmamız gerekiyordu. Bundan dolayı ben gelmek istedim. Eşim tamamıyla evdeki çocuklardan dolayı kalmamı istedi. Ama evet. Bu bizim görevimiz olduğu için ben gelmek istedim. Birkaç defa dile getirdim. Tabii onun da kendine göre haklı sebepleri vardı. İkimize de bir şey olabilirdi. Çocuklar tamamen ortada kalabilirdi. Annesi ve babasının büyüme çok zor bir şey. Onun da kendi haklı sebepleri vardı. Ne olacağı belli değildi. Bundan dolayı kalmamı istedi. Ben de kendi haklı sebeplerimden dolayı ona da hak verdim.
Evet. Peki hastaneye... Hastaneye ne zaman gittiniz efendim? Hastanede eşinizi ilk gördüğünüz an ne zamandı?
Saat 3 civarı kayınbabam yanına ulaşmıştı. Haberim olduğunda hemen babamı aradım, kayınbabamı. Dedim ki baba yanındaysa sesini duymak istiyorum. Eşimle o zaman konuştum. Bana iyi olduğunu söyledi. Kurşunu sıyırıp geçtiğini söyledi. Dedim ne zaman gelebilirsin? Sabaha doğru dedi, büyük bir ihtimal eve gelirim dedi.
Evet.
Ben de bunun üstüne tamam dedim. Biraz rahatladım eşimle konuşunca.
Yalan söyledim açıkçası ama bir ay sonra geldim.
Sonra kayınvalideme dedim ki anne neden gelmediler? Bir problem mi var bana söylemediğiniz? Kayınvalidem de tabii bilmiyordu işin içeriğini, çok detayını. Dedim ki ben burada çok fazla duramayacağım. Ben hastaneye gidiyorum. Sen çocuklara bak mümkünse dedim. Orada sağ olsun bir akrabam hemen beni hastaneye götürdü. Eşim de ameliyattan yeni çıkmıştı.
Evet.
Ve ben bacaklarını görünce bunun bir sıyırıp geçme olayı olmadığını fark ettim. Kayınbabama sordum. Baba durum nedir? Neden bacakları bu halde? Bu sıyırıp geçme mevzusu değil dedim. Tabii kayınbabam da olayın şokundaydı. Bir ağzını açtı ama bir şey söyleyemedi. Kendisi de çok yorgundu. Ondan dolayı çok ısrar etmedim. Dedim ki baba sen bugün eve git. Zaten Aziz'in yanında birinin kalması gerekiyor. Akşama kadar ben yanında kalayım. Sen de akşam gelirsin dedim. Ben o gün yanında kaldığımda olayın daha sıkıntılı bir durum olduğunu o zaman anladım. Ama ilk gördüğümde baygındı, ameliyattan yeni çıkmıştı. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ne olduğunu tam detaylı bilmiyordum. Korkuyordum. Bacağını kaybetme ihtimali olma söz konusu durumları oluştu. Bilmiyorum, bir insanın bir sevdiğinin bir şey olması canı ne kadar acıtırsa bir insanın da canı o kadar acıdı yani. Benim de canım o kadar acıdı.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınızdan dolayı. Vermiş
rica
olduğunuz,
ederim.
Evet,
ben
bu,
ederim.
Şeref verdiniz. 15 Temmuz'la alakalı sizlerden de bu şekilde bu bilgileri de aldık. Eşinizle ilgili tabii biz çok üzgünüz. İki bacağından da vurulmuş. 15 Temmuz'un ilk gazisi kendisi Ankara'da.
Genelkurmay'da ilk gaziyim.
Evet, Genelkurmay.
Belki benden önce emniyetin orada veya başka bir yerde özel harekatın orada vurulanlar olmuştur. Ama ben Genelkurmay'da
Orada zaten ilk Genelkurmay'ın orada oldu. Emniyet sonrasında bombalama oldu. Ondan dolayı biz size ilk gazi olarak bakıyoruz. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınızdan dolayı.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler.
Abdülaziz Bey, 15 Temmuz kahramanlarından birisiniz. Toparlayalım, programımızın sonuna da geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz?
Bize kahraman deniliyor. Aslında hani biz Allah için çıktık. Kahraman olma niyetiyle çıksaydık belki bu gazilik rütbesini alamayabilirdik Allah katında. Biz kim olursa olsun devletimizin başına itaat ettik. Elhamdülillah ülkemiz kurtuldu. Belki büyük bir istiladan kurtuldu. Çok şükür ülkemiz inşallah daha güzel günler görecek.
Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız, şeref verdiniz. Bizler ülke olarak size minnettarız. Siz kahraman değilseniz bile kendi ifadenizde bizim için öylesiniz, ülke için öylesiniz, gazisiniz ve bizim kahramanımızsınız. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Efendim programımızın sonuna geldik. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
Meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
Demokrasi Kahramanları.